Ve bugün Paskalya Diriliş Bayramı, Mesih'in ölümden yaşama geçtiği gün olarak kutladığımız gün. Evet, bugün Romalılar 6, 1'den 4'e okuyacağız. Ben okuyayım bunu. Romalılar 6. Evet, biraz fazla gittik. Evet, Romalılar 6, 1'den 4'e. Öyleyse ne diyelim? Lütuf çoğaldı diye günah işlemeye devam mı edelim? Kesinlikle hayır. Günah karşısında ölmüş olan bizler artık nasıl günah içinde yaşarız? Mesih İsa'ya vaftiz edildiğimizde hepimizin onun ölümüne vaftiz edildiğimizi bilmez miyiz? Babanın yüceliği sayesinde Mesih nasıl ölümden dirildiyse biz de yeni bir yaşam sürmek üzere vaftiz yoluyla onunla birlikte ölüme gömüldük, diyor Rabbin sözü. Evet, Rab bizlere bu sözü açsın, açıklasın, onu daha iyi anlamamızı sağlasın diye dua edelim, Rabbin önüne gelelim. Evet, evet, dua edelim. Rabbimiz, kurtarıcımız, Ya Rab, senin önüne geliyoruz. Rab, bizlere bu sözleri aç. Senin dirilişini, senin vaftizini, senin bağışlamanı anlamamızı sağla. Ya Rab, senin kelamını okuduğumuzda tövbeyle senin önüne yaklaşabilmemizi sağla. Bizleri köklendir, senin kelamında kelamında köklendir ve şekillendir diye dua ediyoruz Rabbimiz. Elin üzerimizde olsun. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla. Amin. Evet, haleluya diyoruz, haleluya. Rabbimiz İsa Mesih dirildi. Evet, siz de amin diyor musunuz buna? Rab İsa Mesih dirildi. Siz de oturduğunuz yerlerden, bulunduğunuz yerlerden, evet, gerçekten de dirildi diyor musunuz? Sevgili kardeşler, bugün vaftizinizi özellikle hatırlamanızı istiyorum. Vaftiz gününüzü hatırlayın veya bazılarınız bebekken vaftiz oldu. Vaftiz gerçeğinizi hatırlayın, o vaftiz işaretini hatırlayın. Vaftizinizi hatırlayın ve bugün bunu konuşacağız, bunu açıklayacağız. Vaftiz işareti bizi her zaman bizim gibi günahkarları İsa Mesih aracılığıyla kurtardığına işaret eden Tanrı'nın İncil'ine, yani kurtuluş müjdesine geri getiriyor. Vaftiz kurtuluş müjdesine götürür bizi. Vaftiz Rabbimiz İsa Mesih'in İncil'ine, İncil'deki o iyi habere işaret eder. Aziz Agustin'in de dediği gibi vaftiz Tanrı'nın sözünün görünür biçimde vaadidir. Vaftiz Tanrı'nın kelamının, Tanrı'nın sözünün görünür biçimde vaadidir. Pavlus'un bunu nasıl söylediğine bir bakın. Bugün okuduğumuz ayetlerden biraz önce, hemen önce Pavlus Tanrı'nın yasayı İsraillere vermesinin nedenini günah çoğalsın diye olduğunu söylüyor. Evet, Tanrı yasayı İsraillere neden verdi? İsrail'e neden verdi? Günah çoğalsın diye bir sebep veriyor. 5:20'de şöyle diyor. Yasa suç çoğalsın diye araya girdi diyor. Hemen sonra ama günahın çoğaldığı yerde Tanrı'nın lütfu daha da çoğaldı. Günahın çoğaldığı yerde Tanrı'nın lütfu daha da çoğaldı diyor. Pavlus İsa Mesih sayesinde aklanmış olmamızı ya da doğru kılınmamızı ve Tanrı tarafından kabul edilişimizi açıklarken günahımızın çokluğunun Tanrı'nın lütfunu aşamayacağını söylüyor bizlere. Evet, günahımızın çokluğu Tanrı'nın lütfunu aşamaz. İstediğiniz kadar günah işleyin. Daha fazla işleyin. Yani günah işleyin demiyorum. İstediğiniz kadar günah işlemiş olun. Günah bataklığı içerisinde batmış olun. Çıkamayacağınızı zannediyor bile olabilirsiniz. Ama bu günahlar kesinlikle Tanrı'nın lütfunu aşamaz. Tanrı'nın lütfunu alt edemez. Çocuklar bazen bazı oyunlar oynuyorsunuz. Oyunlardan bir tanesi de işte birisi bir şey dediği zaman böyle tekrar ediyorsunuz. Değil mi? İşte veya hani taklit yapıyorsunuz. Düşünün işte kardeşiniz bir şey diyor veya okulda arkadaşınız bir şey diyor. Tekrar ediyorsunuz çocukların dediğini veya kardeşinizin, ablanızın dediğini, abinizin dediğini tekrar tekrar söylemeye devam ediyorsunuz. Değil mi? Evet. Bunu tabii bir yere kadar sürdürüyorsunuz. Yani işte birisi vazgeçene kadar uzun uzun bu tekrarlama oyununu sürdürüyorsunuz. Ama sizler işlediğiniz günahlarla Tanrı'nın lütfunu yenemezsiniz. Tanrı'nın lütfunu aşamazsınız. İstediğiniz kadar günah işlemiş olun veya işliyor olun, Tanrı'nın lütfu aşılamaz. Tanrı'nın lütfu bol lütuftur. İstediğiniz kadar günah işlemiş olun, istediğiniz kadar günah bataklığında olun, Tanrı'nın lütfunun erişemeyeceği kadar büyük bir günah yoktur. Evet sevgili kardeşler, Tanrı'nın lütfunun sonu yoktur. Bunu mutlaka anlamalısınız ve bu lütfa dayanarak yaşamalısınız. Bu lütufla yaşamalısınız. Rabbin önüne geldiğinizde tövbeyle gelin. Tekrar tekrar tövbe ederek Rab'be yaklaşın. Rab kollarını açmış bir şekilde, çarmıhta nasıl açtıysa o şekilde bol lütfuyla sizleri karşılayacaktır. Günahınızı sürdürmeye devam etmeyin. Evet, günahlı doğamız bizleri kullanmak istiyor. Günahlı doğamız bu doğayı beslemek istiyor. Günahı arttırmak istiyor, günahı çoğaltmak istiyor, günahı beslemek istiyor. Ne kadar çok günah işlersek bize o kadar çok lütuf gösterilecek diye düşünüyor olabiliriz. Öyleyse ne diyelim diyor Pavlus. Öyleyse ne diyelim birinci ayette. Lütuf çoğalsın diye günah işlemeye devam mı edelim? Yahuda da bu kişileri şöyle tasvir ediyor. Çünkü Tanrımızın lütfunu seyahate araç eden, çünkü Tanrımızın lütfunu sefahate araç eden tek Efendimiz ve Rabbimiz İsa Mesih'i yatsıyan bazı tanrısızlar gizlice aranıza sızdılar. Onların yargılanacakları çoktan beri yazılmıştır diyor Yahuda 4. Petrus bu kişileri şöyle tasvir ediyor. Özgür insanlar olarak yaşayın, ancak özgürlüğünüzü kötülük yapmak için bahane etmeyin. Tanrı'nın kulları olarak yaşayın diyor 1. Petrus 2.16'da. İşte bazıları bu özgürlüklerini kötülük yapmak için bahane ediyorlardı. Petrus gibi Pavlus da biz imanlıları Tanrı'ya yaraşır yaşamlar sürmeye çağırıyor. Çünkü Tanrı günahla olan ilişkimizi tamamen kesip kendisiyle yepyeni bir ilişki başlattı. İkinci ayette şöyle devam ediyor. Günah karşısında ölmüş olan bizler artık nasıl günah içerisinde yaşarız? Bunu ezberleyin. Yaşamlarınıza uygulayın. Günah karşısında ölmüş olan bizler artık nasıl günah içinde yaşarız? Bu durumu daha iyi resmetmek için Pavlus bizlere vaftizimizi hatırlatıyor. Ben de bu diriliş gününde sizlere vaftizinizi hatırlatmak istiyorum. Her biriniz vaftizinizi düşünün. Vaftizinizi hatırlayın. Bazılarınız hatırlayacak, bazılarınıza da anneleriniz, babalarınız hatırlatacak veya vaftiz olmuş olduğunuzu biliyorsunuz. Bu vaftizinizi hatırlayın. Aynen Pavlus'un sizlere hatırlattığı gibi ben de sizlere vaftizinizi hatırlatıyorum. Bugün Rab, evet bugün Rab sizlere her gün vaftiz işaretini hatırlayın diyor. Pavlus buradaki sahte öğretiyi çürütmek ya da lütuf çoğalsın diye günah işlemeye devam etme düşüncesini çürütmek için vaftizimizi düşünmemizi istiyor. Siz de Pavlus'un dediğini yapın, vaftizinizi düşünün. Aslında bu düşünce yeni antlaşmada çok yaygındır. Vaftizci Yahya, Rab'in gelişine hazırlık olarak insanları vaftiz etmek için gelmişti. Rab geldiğinde günahkarlarla özdeşleşmek için vaftiz bile oldu. göğe alınmadan önce öğrencilerine tüm dünyaya gidip onları baba, oğul ve kutsal ruhun adıyla vaftiz etmelerini ve onları eğitmelerini buyurmuştu. Elçilerin İşleri kitabı boyunca Pentekost gününde iman eden 3000 kişiyi görüyoruz. Yüzbaşı Cornelius gibi iman edip vaftiz olanların örneğini görüyoruz. Aramızdan bazıları yaşamlarının pusulası olarak tabii inanmayan arkadaşlarını pusula olarak seçiyorlar veya örnek olarak, model olarak veya rol model dediğimiz şey olarak seçiyorlar. Bazen seçmiyorlar, arkadaşları onları seçiyor ve birbirlerini kendilerine pusula yapıyorlar. Yani bir şekilde birbirlerine yön veriyorlar. Bazıları yaşamlarına tamamen putperestlerin yönlendirişine göre yön veriyor. Önemli kararları da onların tavsiyesine göre alıyorlar. Veya bu önemli kararları onların tavsiyesine göre aldıklarının bile farkında değiller. Tanrı'nın krallığını miras alamayan inançsız insanların sizin ebedi yaşamınıza hiçbir katkılarının olmayacağını bilmelisiniz. Ama Pavlus, bazılarınız böyleydiniz ama yıkandınız diyerek sizlere yıkanışınızı hatırlatıyor. Sizlere vaftizinizi hatırlatıyor. Bazılarınız böyleydiniz ama yıkandınız diyerek vaftizinizi hatırlatıyor sizlere. İşte Pavlus 1. Korintliler 6'da bunu söylüyor. Bazılarınız böyleydiniz ama artık böyle değilsiniz. Artık vaftizinizi hatırlayacaksınız. Vaftizinizi öyle ayda bir, yılda bir değil. Vaftizinizi her gün hatırlamalısınız. Bu vaftizin neyi simgelediğini, neye işaret ettiğini her gün hatırlatmalısınız. Ben vaftiz oldum demelisiniz. Kendi kendinizi bu şekilde güçlendirmelisiniz. Biz nasıl her hafta Rabbin önüne gelip Rabbin sofrasından alıyorsak, o ekmekten, o şaraptan aldığımızda Mesih'in ölümüne paydaş oluyorsak, Mesih'in gömülmesine, Mesih'in dirilişine nasıl paydaş oluyorsak ve nasıl güçlendiriliyor isek bu komünyon sofrasında, vaftizde de o şekilde güçlüyüz ve o şekilde güçlendiriliyoruz. Bazen bazı günahlar tekrar tekrar karşınıza çıkıyor olabilir. Mutlaka olabilir demeyeceğim. Mutlaka karşınıza çıkıyordur, çıkacaktır, çıkıyor. Evet, çocuklarınıza da bunu öğretin, bunu anlatın, bunu açıklayın. Bazen tekrar tekrar karşınıza çıkan gurur sizi çok farklı yerlere götürebilir. Bazen tekrar tekrar karşınıza çıkan aldatma eylemleri, yalan eylemleri veya 10 emirdeki herhangi bir nokta, herhangi bir madde sizi, hatta çocuklarınızı çok daha farklı yerlere götürebilir. Martin Luther her gün kendisine ben vaftiz oldum diyerek bu gerçeği kendisine hatırlatıyordu. Şeytanın kendisine saldırdığını düşünürken, hatta bu savaşı kaybedeceğini, kaybetmek üzere olduğunu düşünürken, dur bir dakika, ben vaftiz oldum diyerek vaftizini kendisine hatırlatıyordu. Yok işte ben şöyle karar verdim, ben bu taraflara gideceğim, işte şöyle meyve vereceğim, böyle yapacağım. Tabii ki onlar da olacak ama en önemlisi bizler kurtulduk, vaftiz olduk. Bunu aklımızda tutalım. Çocuklara da vaftizlerini hatırlamıyorlarsa mutlaka hatırlatın, mutlaka anlatın ve bu vaftizin ne anlama geldiğini de bilsinler. Evet, evet, hepimiz putperestliğin cazibesine kapılıyoruz. Hepimiz cinsel ahlaksızlığın cazibesine kapılıyoruz. Öyle ya da böyle belki 50 sene önce böyle değildi veya 100 sene önce böyle değildi ama duygular, o kadın erkek ilişkileri bir şekilde yine aynı duygularla kendisini gösteriyordu ama bugün internet var. Bugün işte telefonlar var, cep telefonları var. Bir şekilde bu artık bu cinsel ahlaksızlık çok daha üst seviyelere ulaşmış durumda. Hani yarın nerelere ulaşacak bilmiyoruz ama bugün önemlidir. Bugün vaftizinizi hatırlayın. Bugün günah işlemek üzereyken kimin adıyla vaftiz olduysanız o kişiye ait olduğunuzu bilerek, o kişiyle mühürlenmiş olduğunuzu bilerek yaşayın. Sizler Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla vaftiz oldunuz. Sizler Baba'ya, Oğula ve Kutsal Ruh'a aitsiniz. O günah tekrar karşınıza çıktığında kendinize bunu hatırlatın. Ben vaftiz oldum deyin. Ben vaftiz oldum demek, ben Rabbe aitim demek. Ben Rabbe ait isem bu günahtan aynen Yusuf'un Potifar'ın karısından kaçtığı gibi kaçacağım anlamına geliyor. Evet, koşarak kaçacaksınız. Evet, hepimiz birbirimize karşı, özellikle de Tanrı'ya karşı homurdanma eğilimindeyiz. Bütün bunları özellikle kendimize hizmet etmek için yapıyoruz. Neyi kendimize hizmet etmek için yapıyoruz? İşte putperestliğin cazibesine kapılmamız, cinsel ahlaksızlığın cazibesine kapılmamız veya Tanrı'ya karşı homurdanmamız tamamen kendimize hizmet içindir. Eğer bir cinsel ahlaksızlık içerisindeyseniz veya on emrin herhangi bir bölümünü ihlal ediyorsanız, herhangi bir maddesini ihlal ediyorsanız kendinize hizmet etmek için yapıyorsunuz bunu. Kendinizi Tanrı'nın yerine koymuş oluyorsunuz. Düşünün, on emirden kaç emri çiğnemiş olduğunuzu bir düşünün. Evet. Evet, bu kişilerin, evet, bir dakika şuradan. Evet, bu kişilerin bazıları gerçekten de Hristiyanlar, yani kendilerine hizmet eden bu kişilerin bazıları gerçekten de Hristiyan. Ama bazıları kendilerini Hristiyan zanneden kişiler. Sizler bu durumdaki Hristiyanlarla konuşurken onlara nasıl yardımcı olabilirsiniz? Pavlus'un 1. Korintliler 10'daki şu sözlerini tavsiye eder misiniz? 1. Korintliler 10, 1'den 4'e şöyle diyor. Kardeşler, atalarımızın hepsinin bulut altında korunduğunu ve hepsinin denizden geçtiğini bilmenizi istiyorum. Musa'ya bağlanmak üzere hepsi bulutta ve denizde vaftiz edildi. Hepsi aynı ruhsal yiyeceği yedi. Hepsi aynı ruhsal içeceği içti. Artlarından gelen ruhsal kayadan içtiler. O kaya Mesih'ti diyor. Evet, o kaya Mesih'ti. Evet, İzmir Protestan Kilisesi'nde çeşitli bölgelerden, çeşitli ırklardan, kültürlerden insanlar var. İşte beyazlar, siyahiler, geçmişte uzak doğulular da vardı, Çin'den gelenler vardı. Irklar ve kültürler bir şekilde birbirlerini gücendirebiliyorlar. Belki de birbirimizi anlamadığımız için bir şekilde gücendirebiliyoruz birbirimizi. Bu konuda ne yapabiliriz? Yani Galatyalılar 3:26-27'de şöyle diyor. Çünkü Mesih İsa'ya iman ettiğiniz için hepiniz Tanrı'nın oğullarısınız. Vaftizde Mesih'le birleşenlerinizin hepsi Mesih'i giyindi diyor. Hepimizin rengi Mesih'tir. Her birimiz, rengimiz ne olursa olsun, bizler Mesih'i giyindik. Evet, bütün bu pratik senaryolarda her gün vaftiz işaretini düşünün. Vaftiz işareti renk, ırk, yöre ayrımı gözetmeden herkese aynı şekilde uygulanır. Ve herkes için de etkisi birebir aynıdır. Evet, Martin Luther, Hristiyan yaşamımızla ilgili bir kere başlamış ve sürekli devam eden günlük vaftizden başka bir şey değildir diyor. Evet, bir kere başlamış ve sürekli devam eden günlük vaftizden başka bir şey değildir. Yani Hristiyan yaşamı budur. Her gün vaftizinizi düşünmenizdir. Bir kere vaftiz olduktan sonra, işte bir kere kutsal kitabı okuduktan sonra bitmiyor bu iş. Her gün çarmığınızı taşımanız gerekiyor. Her gün Mesih'in önüne gelmeye devam etmeniz gerekiyor. Evet, her gün bu vaftizinizi hatırlamanız gerekiyor. Vaftiz, Mesih ve kilisesiyle paydaşlık içerisinde yaşamımızın dışsal başlangıcıdır ve aynı zamanda yaşamımızın devam eden bir resmidir. Ayrıca Luther'in vaftizi bedenlerimizi ve ruhlarımızı süslemek için en büyük mücevher ve aynı zamanda giyilecek günlük giysimiz olarak nitelendiriyor. Taktığımız bu mücevheri hatırlayın veya kolye diyelim bunu hatırlayın. Giydiğiniz ruhsal kıyafetleri hatırlayın. Vaftiz, Mesih'in vaftiziyle giydirildiniz, Mesih'le giydirildiniz. Bu gerçek kurtuluş güvencemiz için de çok önemlidir. Kurtuluşumdan nasıl emin olabilirim sorusuna çeşitli cevaplar veriliyor. Yani bana da soruyorlar bu soruları. Bazen başkalarının cevaplarını duymak istiyorum, dinlemek istiyorum. İnternet üzerinden de dinleyebilirsiniz veya işte çeşitli kişilere sorduğunuz zaman ilginç cevaplar alabiliyorsunuz. İşte bir ara birisinin şu cevabını duymuştum. Şöyle diyor: İşte kurtuluşundan emin olmak isteyenler kurtuluşları sırasında verdikleri kararlara ya da özel kurtuluş dualarına değil, vaftizlerine değil, karakterlerinin değişimine baksınlar. Sonra şöyle devam ediyor: Mesih'e benzemeye başlayıp başlamadıklarına baksınlar. Tanrı için ve diğer insanlar için sevgilerinin gelişip gelişmediğine baksınlar. Ve ruhun meyvelerini yaşamlarında gösterip göstermediklerine baksınlar. Evet, yani bazılarınıza tabii bu böyle mantıklı bir cevapmış gibi gelebilir. Ama ben bu cevabın çok doğru bir cevap olduğunu düşünmüyorum. Bir kişiye meyvelerine bak demek çok göreceli bir şey. Çok sınırlı bir cevap. Tabii ki meyvelerimiz Tanrı'nın yaşamlarımızdaki lütfuna tanıklık ediyor. Bazılarımız aynı meyveleri aynı yoğunlukta gösteremeyebiliyoruz. Ama güvence konusunda sorun yaşayan birçoğumuzun esas sorunu da bu noktayla ilgili. Her gün vaftiz işaretini hatırlamak, yeniden doğarak ve Mesih'i yaşamımıza mal etmeden yaptığımız ritüel dini bir uygulama değil. Vaftiz olmuş olduğumu hatırlamam, yeniden doğmuş olduğumu beyan etmek anlamına geliyor. Ben vaftizimi kendime hatırlattığımda, Martin Luther'in kendisini hatırlattığı gibi, Calvin'in kendisini hatırlattığı gibi, biliyorsunuz her ikisi de bebekken vaftiz olmuşlardı. Kendilerine bu vaftizi nasıl hatırlattıysa John Calvin'le Martin Luther, ben de kendime o şekilde her gün vaftizimi hatırlatıyorum. Benim vaftizimi kendime hatırlatmam yeniden doğmuş olduğumu beyan etmek anlamına geliyor. Evet. Vaftiz olacaklara ne diyorduk? İşte Tanrı'nın antlaşma vaadini vaftizin sırasında işaret edilen ve mühürlenen gerçek olarak açıkça kabul ediyor musun diye soruyoruz. Vaftiz sırasında işte bu soruya cevap istiyoruz. Hani yetişkinleri vaftiz ettiğimizde. Tanrı bugün bizlere vaftizin derin önemini de açıklıyor. Buradaki işaret su değil, Tanrı'nın vaadi. Boynumuzun etrafındaki kıymetli mücevher anlamına gelen şey. Yani buradaki işaretin su tabii ki kullandığımız bir araç. Buradaki işaret su değil, Tanrı'nın vaadi, boynumuzun etrafındaki kıymetli mücevher anlamına gelen şey. Martin Luther Kısa İlmihal kitabında şöyle açıklıyor: Açıkça su affetmez. Yani affeden su değildir. Açıkça su Tanrı'nın sözüdür. Çünkü Tanrı'nın sözü olmadan su sade sudur ve bir vaftiz değildir. Yani su sade, Tanrı'nın sözü olmadan su sade sudur ve bir vaftiz değildir. Ancak Tanrı sözüyle bu bir vaftizdir diyor. Yazmış olduğu Katekizm kitabında. Paulus Romalılar'da bir soru sorup şöyle cevap veriyor. 6. 2. ayette. Öyleyse ne diyelim? Lütuf çoğalsın diye günah işlemeye devam mı edelim? Kesinlikle hayır. Unutmayın, bize vaftizimizin penceresinden yasadan ayrı olarak aklanmamızla Tanrı'ya hizmette yaşamamız arasında yakın bir bağlantı olduğunu gösteriyor. Şimdi aklanmamızın ve bunun sonucu olarak Tanrı'ya hizmet ederek yaşamamızın birbirine bağlılığı el yapımı bir halı gibi. Yani aklanmamızla Tanrı'ya hizmetimiz veya Tanrı'ya hizmet ederek yaşamamız birbirleriyle iç içe. İçerisinde iki farklı renkte iplik olduğunu görebiliriz. Ancak birbirleriyle o kadar yakından bağlantılıdırlar ki kusursuz bir halı gibiler. Mesih'te kurtuluşumuz birdir. Eğer ona sahipsek her şeye sahibiz. Yine de çarmıhta yapmış olduğu işin aklama ve kutsallaştırma gibi yönlerini ayırıyoruz. Peki neden lütuf çoğalsın diye günah işlemeye devam etmemeliyiz? Birinci ayette lütuf çoğalsın diye günah işlemeye devam mı edelim diye soruyordu Pavlus. Peki neden lütuf çoğalsın diye günah işlemeye devam etmemeliyiz? Biz Hristiyanlar günahkar olduğumuzu biliyoruz, affedilmiş olduğumuzu biliyoruz. Günah işlesek de Rabbin bizleri affetmeye devam ettiğini biliyoruz ve itiraf ediyoruz günahlarımızı. Bu günahlarımızla Rabbin önüne gelip Rab'den yardım diliyoruz, af diliyoruz ve Rabbin yardımını her hafta ibadetlerimizde işitiyoruz. Evet, peki neden lütuf çoğalsın diye günah işlemeye devam etmemeliyiz? Çünkü vaftizimizin birincil önemi günaha ölmüş olduğumuzu göstermesidir. Evet, Pavlus günah karşısında ölmüş olan bizler artık nasıl günah içinde yaşarız diye soruyor ikinci ayette. Günah bir köle sahibi gibi burada resmediliyor ve bizler de günahın köleleriyiz. Ama biz o sahibe öldük. Burada günahın öldüğünü değil, bizim öldüğümüzü söylüyor. Evet, biz o sahibe öldük. Burada günahın öldüğünü değil, bizim öldüğümüzü söylüyor. Bu ilginç değil mi? Bu artık günahın yetkisi altında olmadığımız anlamına geliyor. Pratik olarak günah işlemeye kalkıştığınızda kendinize şunu söylemelisiniz. Ben öldüm. Sen benim için ölüsün günah. Ya da ben sana öldüm. Ben senin için ölüyüm ey günah. Evet, ölen günah değil. Ölen biziz. Sonra biraz daha ayrıntılı bir şekilde şöyle diyor. Mesih İsa'ya vaftiz edildiğimizde hepimizin onun ölümüne vaftiz edildiğimizi bilmez misiniz? Babanın yüceliği sayesinde Mesih nasıl ölümden dirildiyse biz de yeni bir yaşam sürmek üzere vaftiz yoluyla onunla birlikte ölüme gömüldük. 3. 4. ayetlerde. Evet, sizler günaha değil Mesih'e vaftiz edildiniz. Bu artık onun yetkisi altında olduğunuz anlamına geliyor. Kendinizin, günahlarınızın ya da şeytanın yetkisi altında değilsiniz. Ölmüş, gömülmüş ve dirilmiş olan Mesih'in yetkisi altındasınız. Yaşamda ve ölümde bedeninizle ve ruhunuzla kime aitsiniz? İsa Mesih'e aitsiniz. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla vaftiz olduğunuz için Babaya, Oğula ve Kutsal Ruh'a, yani tek Tanrı'ya aitsiniz. Peki neden lütuf çoğalsın diye günah işlemeye devam etmemeliyiz? Çünkü vaftizimizin işaret ettiği ikinci önemli nokta yaşama diriltilmiş olduğumuz gerçeğidir. Burada kullanılan kelimelerin nasıl böyle ironik bir şekilde kullanıldığına dikkat edin. İkinci ayette ölmüş olan bizler artık nasıl yaşarız diyor. Ölmüş olan bizler artık nasıl yaşarız? Bizler öldük ama yaşıyoruz. İsa Mesih'in Rabliği altında yaşıyoruz. Pavlus şöyle devam ediyor. Babanın yüceliği sayesinde Mesih nasıl ölümden dirildiyse biz de yeni bir yaşam sürmek üzere vaftiz yoluyla onunla birlikte ölüme gömüldük. Evet, İsa Mesih'in arkadaşı Lazar'ı bir düşünün. Lazar gerçekten de ölmüştü, bedensel olarak ölmüştü. Kefene sarılmış bir şekilde mezara yatırılmıştı. Kalbi 4 gün önce durmuştu. Artık 4 gün içerisinde o sıcak havada beden yavaş yavaş şişmeye de başlamıştır. Ve mezara yatırılmış, gömülmüştü. Gömülmesinin ardından 4 gün kadar geçmişti. Ama birdenbire bedenin diriltildiğini görüyoruz. İsa'nın ona yaşam verdiğini, mezardan çıkardığını görüyoruz. Ve arkadaşı İsa Mesih'i bir kez daha görmek için mezardan çıkmıştı. Evet, bu durum aslında bizleri tavsiye ediyor. Bizler de günaha öldük ve Mesih'le birlikte diriltildik. Her gün vaftiz işaretini hatırlayın ve öldüğünüz ve yeni yaşama dirildiğiniz vaftizinizin derin önemini hatırlayın. Ben zaten yıllar önce vaftiz olduğum, işte ruhsal olarak bana bir şey olmaz diye düşünenler olabilir. Bu düşünceyi kafanızdan çıkarın. Vaftizinizi her gün hatırlamanız inanma eylemidir. Sizin imanınızdan gelir. Her gün vaftizinizi hatırlayın. Her gün kime ait olduğunuzu hatırlayın. Aynen Pavlus gibi ben kime ait olduğumu biliyorum deyin. Kime aitsiniz? Babaya, oğula ve kutsal ruha aitsiniz. Kimin adıyla vaftiz olduysanız ona aitsiniz. Evet, sizler Mesih'in kendisine aitsiniz. Evet, vaftiz inanma eylemidir dedik. Vaftizinizi her gün hatırlamanız inanma eylemidir. Pavlus, Mesih'te ölmemizin ve dirilişimizin somut örneği olarak vaftizi kullanıyor. Pavlus, işler dışında imanla bizi doğru ilan eden Tanrı hakkında önceki 3 bölümde yazmış olduğu şeyleri reddetmiyor. Vaftiz, Tanrı'nın imanla kurtarılmanın neye benzediğini tasvir etmek için kullandığı dışsal bir araç. Evet, tekrar edeyim bunu. Vaftiz, Tanrı'nın imanla kurtarılmanın neye benzediğini tasvir etmek için kullandığı dışsal bir araçtır. Dediğim gibi, vaftiz bizi her zaman Tanrı'nın bizim gibi günahkarları İsa Mesih aracılığıyla kurtarmış olduğu müjdesine geri getiriyor. Ne harika bir haber değil mi? Hem harika bir haber hem de harika bir Tanrı'nın harika haberi diyebiliriz. Evet, Tanrımız büyük bir Tanrı. Bu gerçeği hatırlayalım. Şimdi bu gerçekle gidelim. Bu gerçekle yürüyelim. Ve bu gerçekle yaşayalım. Baba, oğul ve kutsal ruhun adıyla. Amin. Ey göklerde ki babamız, kutsal olsun senin adın. Krallığın gelsin senin, gökte yerde arzun olsun. Gündelik ekmeğimizi bugün bize sağla yine. Bize borçlu olanları affettik biz, sen de bizi aynen öyle affet yine. Bizi koyma denenmeye, kurtar bizi kötülükten, kurtar bizi kötülükten. Çünkü krallık ve kudret, yücelikler hep senindir. Sonsuzluktan sonsuza dek. Amin. Amin. Evet, Rab sizi bereketlesin ve sizi korusun. Rab size yüzünü parlatsın ve size lütfetsin. Rab size yüzünü kaldırsın ve size esenlik versin. Amin.